Ayrım 3. Düşler ve Dut Reçeli, Adnan Satıcı. Sayfa 36. Ağaçlar düş görürken. Aradan uzun bir zaman geçmişti. Kasabada değişen pek bir şey yoktu. Ali'nin yaşamında da. Gününü çoğunlukla evle okul arasında geçiriyordu. Diğer derslerinde yeterince başarılı olmasına rağmen matematik dersiyle başı hala dertteydi. Bir akşam yemekten sonra annesine ''Hadi dayımlara gidelim'' demişti. ''Hem Sibel ablam matematik ödevimi yapmama yardım eder.'' Annesi ve babası yorgun olmalarına rağmen kırmamışlardı Ali'yi. Halil dayısı, Zehra yengesi ve Sibel ablası sevinçle karşılamışlardı onları. Büyükler kendi aralarında koyu bir sohbete koyuldular. Sibel de odasında Ali'nin matematik problemlerini çözmesine elinden geldiğince yardım ediyordu. Elinden geldiğince diyorum çünkü Sibel bile birçok soruyu çözerken zorlanıyordu. Ya konular değişmişti ya da Sibel ilkokulda öğrendiklerinin bir kısmını unutmuştu. Sibel zorlandığı bir matematik sorusuyla karşılaştığında ''Keşke şimdi Ufuk burada olsaydı'' diye iç geçirirdi. Ufuk olsaydı hem bu soruları çabucak çözüverir hem de bu tür soruların nasıl çözüleceğini Ali'ye güzelce öğretirdi. ''Tabii ya, şimdi siz Ufuk da kim?'' diyeceksiniz. ''Size ondan söz etmeyi daha önce de düşünmüştüm ancak fırsat bulamamıştım. Madem konu açıldı, kısaca Ufuk'tan söz edeyim size. Ufuk, Hüseyin Kahya'nın oğlu. Hüseyin Kahya, Sibel'lerin kapı komşusuydu. Sibel ve Ufuk birlikte büyümüş, birlikte okula gitmişlerdi. Kardeş gibiydiler. Her şeylerini paylaşır, her sorunlarında birbirlerinin yanlarında olurlardı. Liseyi bitirdikten sonra Ufuk, üniversitede okumak için kasabadan ayrılınca haliyle daha az görüşür olmuşlardı. Yarı yıl ya da yaz tatillerinde Ufuk, valizini kaptığı gibi kasabaya dönerdi. Çünkü İstanbul'da geçirdiği her gün Ufuk ve ailesi için fazladan bir masraf demekti. Ali ile Sibel güç belada olsa matematik ödevini bitirip salona geçtiklerinde salondakiler de Hüseyin Kahyalardan söz ediyorlardı. Zehra Hanım boşalmış çay bardaklarını toplarken ''Vah Hüseyin Kahya, vah! Demek ki o güzelim bahçeyi elinden alacaklar ha?'' diye yazıklanınca Sibel dayanamamış sormuştu. ''Anne ne olmuş Hüseyin Kahyalara?'' ''Sorma kızım, bizim Hüseyin Kahya'nın meyve bahçesini bilirsin. Elmanın en güzel kokulusunu, armudun en tatlısını, kirazın en irisini verir o bahçedeki ağaçlar.'' ''Anne bunu biliyorum, sen bana o bahçeye ne olduğunu anlat.'' ''Ah kızım ah, Hüseyin Kahya bahçesini ipotek altına sokup bankadan kredi mi çekmiş ne? İşte onu ödeyemiyormuş. Bankada 2 aya kadar borcun bir kısmını ödeyemezsen bahçeni elinden alırız.'' diyormuş. Sibel şaşmıştı bu işe. Hüseyin Kahya da onlar gibi kendi yağında kavrulan biriydi. Ne işi vardı krediyle, bankayla, ipotekle? Annesine bunu sorunca babası araya girmiş, Sibel'i yanıtlamıştı. ''Kızım, Ufuk İstanbul'a okumak için nasıl gitti sanıyordun? Bu zamanda her adım para. Defteriydi, kitabıydı, kalacak yeriydi, gidiş geliş masraflarıydı. Kolay mı sanıyorsun büyük kentte okumayı? Ne yapsın zavallı Hüseyin? Oğlunu okutabilmek için bankadan borç para almış. Ürünü toplayınca öderim diye düşünmüş. Gel gör ki ürünü toplamış ama satacak yer bulamamış. Ürün elinde kalmış. Şimdi de banka kapıya dayanmış. Ya borcunu ödersin ya da bahçeni elinden alırız diye.'' ''Ya bunu bilmiyordum. Ufuk da bir şey söylemedi bana. Ufuk'un da haberi yok bu borç meselesinden. Yakında öğrenir. Yaz tatili için birkaç güne kadar geliyormuş.'' dedi Ali'nin babası. ''Öğrenip de ne yapacak? Parası mı var ödeyecek? Üniversitenin daha 3. sınıfındaymış. Doktor olması için daha 3 senesi varmış. O zamana kadar o nasıl dayanacak? Hüseyin Kahya nasıl dayanacak?'' Bunu Halil dayısı söylemişti ki yerden göğe kadar haklıydı. Belki de bundan Ufuk'a hiç söz etmeseler daha iyi olurdu. Öğrenirse okulu bırakmaya kalkar, bütün emekleri boşa giderdi. Öğrenmemeliydi. Ama nasıl? Küçük bir kasabada hiçbir şey sır kalmaz. En ufak bir olay evden eve, dilden dile ışık hızıyla yayılır. Bu da öyle olacaktır. Hüseyin Kahya'nın bankaya borçlu olduğu haberi 2 güne kalmaz Ufuk'un kulağına varacaktır. O ana kadar konuşulanları sessizce dinleyen Ali'nin yanaklarından süzülen ilk gözyaşı damlasını Sibel fark etmişti. ''Hey, Ali'm neler oluyor sana? Ne diye ağlıyorsun?'' ''Ufuk için mi üzüldün?'' ''Ağlama oğlum. Elbet bir çare bulunur. Kim çaresiz kalmış ki bu dünyada? Hadi sil gözyaşlarını. Hay Allah, dilim tutulsaydı da keşke anlatmasaydım. Ne bileyim bu kadar üzüleceğini?'' Salondakiler sırayla Ali'ye ağlamaması için yalvarmış, onu avutmaya çalışmışlardı. Ama Ali gözyaşlarına bir türlü engel olamıyordu. Neden bu kadar üzülmüştü? Ufuk için mi? Olabilir. Ufuk abisini o da çok severdi. Hatta ona hayrandı bile denebilirdi. Büyüyünce onun gibi yakışıklı, onun gibi düzgün kişilikli, onun gibi bilgili, onun gibi başarılı bir delikanlı olmak istiyordu. Hayran olduğu bir insanın geleceğini tehdit eden bu olay elbette fazlasıyla üzücüydü. Ancak Ali'yi bundan da çok üzen bir gün böylesi bir olayın kendi ailesinin başına gelebileceği olasılığıydı. Değil mi ya, ailesi de kıt olanaklarıyla Ali'yi büyük kentlerde okuması, adam olması için her türlü fedakarlığı göze almıştı. Bunun için onlar da mı bankaya borçlanmak zorunda kalacaklardı? Bu kaygısından onlara söz etmedi tabii. Onların aklına da Ali'nin bu olayla kendi geleceği arasında böylesine bir ilişki kuracağı gelmemişti doğrusu. Salondaki ortama egemen olan kasvetli havayı dağıtmak, Ali'yi ve diğerlerini bu üzüntülü konudan uzaklaştırmak için olsa gerek. Zehra Hanım, yarın günlerden cumartesi, hep birlikte bizim bahçeye gidelim. Diktiğimiz sebze fideleri kurumadıysa iyi, iyice bir sulamak gerek dedi. Doğrusu iyi bir fikirdi bu. Halil dayı, iyi olur, Ali sen de gel, bana yardım edersin diyerek eşini destekledi. Kararlaştırdıkları gibi ertesi sabah erkenden bahçeye doğru yola koyuldular. Bahçeye gitmek, bahçe işleriyle uğraşmak Ali için her zaman keyifli bir iş ola gelmişti. Halil dayısının bahçesine giden dere boyunca koşmak, yolda rastladığı hayvanlarla ilgilenmek, yabani meyvelerden toplayıp yemek tam bir şenlikti. Yol boyunca çevresindekilerle şakalaşır, ağaçların arkasına saklanarak kendisini bulmalarını ister, şarkılar söyler, koşar zıplardı. Sizin anlayacağınız sevinçli bir oyuna dönüştürmüştü bu işi. Yine öyle yapması beklenirdi Ali'den. Heyhat, nerede o keyifli Ali? Yüzünden düşen bin parçaydı. Hiç konuşmuyor, hatta kendisine sorulan sorulara bile yanıt vermiyordu. Aklı dün gece anlatılanlardaydı. Ufuk abiyi, babasının bankaya olan borcu yüzünden okulu bırakmak zorunda kalacak mıydı? Böyle bir sonuç, yalnız Ufuk'un ışıltılı geleceğini karartmakla kalmayacak, ailesinin Ali'ye ilişkin düşlerinin de sonu olacaktı. Düş dedim de aklıma geldi. Ah şu sihirli şapka gerçekten olsaydı. Kendisinin, ailesinin, Sibel ablasının, Ufuk ağabeyinin ve diğer bütün sevdiklerinin sorunlarını o anda çözüverirdi Ali. Çevresinde üzüntülü tek bir kalp bırakmazdı. Bırakmazdı ya, düşler başka, gerçekler başkaydı. Bahçeye vardıklarında gönülsüz de olsa Ali de diğerleri gibi işe koyuldu. Domates, biber, patlıcan, fasulye fidelerinin diplerinde biten ayrık otlarını yoldu. Fidelerin diplerini çapaladı, sulama arkını çapayla düzeltti. Bunları yaparken bir nebze olsun rahatlamıştı Ali. Tuhaf ama çalışmak insanı dinlendiriyor diye düşündü. Doğruydu düşüncesi. Umutsuzluğun bittiği noktada başlıyordu çalışmak. Umutsuzca da olsa çalışmak gerekiyor. Çalışan insan için umutsuzluk, gücü elinden alınmış bir sözcüktür. Bunu Türkçe dersinde işledikleri bir öyküden anımsıyordu. Karanfiller ve domates suyu. Yazarının adını bile anımsıyordu. Sait Faik Abasıyanık. İlk duyduğunda yazarın soyadı Ali'yi gülümsetmişti içten içe. Komik bulmuştu bu soyadını. Abasıyanık. Ne demekse, ancak öyküyü okuyunca çarpılmıştı Ali. Kör Mustafa diye bir adamdan söz ediliyordu öyküde. Çalışmaktan başka erdem tanımayan bir adammış Kör Mustafa. El alemin dedikodusuyla geldisi gittisiyle uğraşmayan, olağanüstü güzellikte çiçekler, nefis sebzeler yetiştiren bir adam. Ali bunları düşündü ve gülümsedi. Çünkü aklına kendisini rahatlatan bir fikir gelmişti. Eğer düşlediği gibi üniversite okuyup doktor, öğretmen ya da avukat olamayacaksa iyi bir çiftçi olurdu. Evet ya, iyi bir çiftçi, Kör Mustafa gibi, dokunduğu her toprak parçasını cennete çeviren bir çiftçi. O da lezzetli sebzeler, nefis meyveler yetiştirirdi. Az şey miydi? Hiç de değil. Uzaklarda, büyük kentlerde insanlar Ali'nin yetiştirdiği meyve ve sebzeleri yerken bütün bu güzellikleri yaratan insana içlerinden teşekkür ederlerdi. Az şey miydi? Hiç de değil. Bahçedeki işleri bitirip eve dönerlerken yol boyunca Ali içinden hep aynı cümleyi yineledi. Az şey midir ağaçlarla düş görürken diplerinde uyumak? Bütün kalbinle iste. Okulun son günleriydi. Havalar iyice ısınmış, uzayan günler kasabaya belirgin bir canlılık kazandırmıştı. İkindi üstü Ali, okuldan eve yorgun argın döndüğünde, evin önünü süpüren annesi karşılamıştı onu. Az önce Sibel uğradı, bir sepet dut getirmiş, Ali sever yesin deyip bıraktı gitti. Yemekten sonra birlikte yeriz anne. Ha, bir de yarın bize uğrasın dedi. Uğrarım anne. Annesine verdiği yanıtlardan da anlayacağınız gibi Ali hayli yorgundu. Bir an önce içeri geçip dinlenmek istiyordu. Annesinin verdiği haberleri bu yüzden coşkuyla karşılamamıştı. Elini yüzünü yıkadı, işten dönen babasıyla annesinin hazırladığı yer sofrasına oturdu, bir güzel karnını doyurdu. Biraz olsun dinlenip de karnını doyurunca sormayı akıl etti. ''Sibel ablam neden çağırdı ki beni? Bir şey söyledi mi?'' ''Hı hı.'' İstanbul'dan Ufuk gelmiş, görmek istersin diye düşünmüş. Öyle mi? Daha önce neden söylemedin anne? Sibel ablalara gidebilir miyim? Geç oldu, yarın gidersin. Ama anne, oğlum bu saatte insanlar rahatsız edilmez, yarın olsun gidersin. Ali bu tür durumlarda daha fazla üstelemezdi. O gece sabahın olmasını iple çekti. Ertesi günde derslerin bitmesini. Son zil çalıp da dersler bitince bir koşu Halil dayısının evinin yolunu tuttu. Dayısı bahçedeki sedirde oturmuş kahvesini yudumluyordu. Ali'yi görünce sevinçle kıpırdadı. ''Gel bakayım, dayısının aslanı.'' diyerek belinden yakaladı Ali'yi, yanına yatırdı. Ali'yi gıdıklamak en büyük zevkiydi dayısının. Ama Ali'nin derdi başkaydı. Zaman geçirmeden Sibel ablasını görmek, onunla Ufukların evine gitmek istiyordu. ''Ali bırak beni.'' dedikçe dayısı daha da keyifleniyordu. Ta ki Sibel gürültülerini duyup gelene kadar. ''Hoş gelmişsin Ali.'' ''Hoş bulduk Sibel abla. Dayıma bir şey söyle, beni bırakmıyor.'' ''Bırakmaz tabii, o kadar az geliyorsun ki bize. Bana kalsa her gün gelirim ama dayım beni gıdıklamamaya söz vermiyor ki.'' ''Vermem tabii kerata, elimde büyüdün, az mı çektik kahrını?'' diyerek kahkahalar atan dayısının elinden kurtulan Ali, ''Sibel abla doğru mu duydum, Ufuk ağabey geldi mi?'' ''Geldi ya, hadi onlara gidelim.'' ''Tamam ama önce evdeler mi bir bakalım.'' Sibel bahçenin yan tarafına geçip Ufuk'un annesine seslendi. Evde olduklarını öğrendikten sonra hadi gidiyoruz diyerek Ali'yi yanına alıp Hüseyin Kahyalar'ın evine yöneldi. Ufuk evin bahçe kapısında karşıladı onları. Ali'yi kucaklayıp öptü hasretle. Kocaman adam olduğunu, artık kendisini taşıyamadığını söyleyince Ali pek bir sevindi. Birinin ona büyüdüğünü söylemesi kadar onu mutlu eden pek az şey vardı. Mutluydu Ali. Görünüşe bakılırsa Sibel de Ufuk da mutluydu. Gerçekten mutlu muydu Ufuk? Ali dönüp Ufuk ağabeyine baktı. Evet, mutlu görünüyordu. Demek ki babasının bankaya borçlandığından haberi yoktu. Yoktu ya, yakında öğrenirdi. Bu küçük kasabada hiçbir şey sır kalmazdı. Ama her neyse, şimdi bu tatsız gerçeği bir yana bırakıp Ufuk ağabeyiyle buluşmanın tadını çıkarmaya bakmalıydı. Ufuk İstanbul'dan söz etti onlara, okuldaki yaşamından, arkadaşlarından falan. Sibel hayranlıkla dinliyordu Ufuk'u. İçinden geçen imrenmeyi Ufuk'a yansıtmamak için elinden geleni yapıyordu. Ali Ufuk'u dinlerken kendi geleceğini dinliyor gibiydi. Bütün bir akşam Ufuk'un anlattıklarıyla renklenmişti. Dahası Ufuk valizinden çıkardığı bir cihazla tansiyonlarını ölçmüş, bir başkasıyla da göğüslerini ve sırtlarını dinlemişti ikisinin. Daha yaşlı bir adam taklidi yaparak ''Taş gibisiniz, ikiniz de hiç ölmeyeceksiniz galiba'' demişti de Sibel hüzünlenmişti. Ufuk'un söyledikleri Ali için doğruydu. Ancak kendini bildi bileli sağlık sorunlarıyla uğraşan Sibel için yalnızca bir espriydi. Ayda birkaç kez kentteki hastaneye gitmese, diyaliz makinesi dedikleri cihaza bağlanıp kanını temizlemese çoktan ölmüş olurdu. Doktorlar bir süre sonra diyaliz makinesinin bile işe yaramayacağını, kendisine böbrek nakli yapılması gerekeceğini olanca açıklığıyla söylemiştiler. Şimdi bu güzel buluşma akşamında bundan Ufuk'a söz etmek olmazdı. Zaten Ufuk Sibel'in nedenle önemli bir sağlık sorunuyla cebelleştiğini bilmiyor değildi. Belki o an unutmuştu. Hep böyle olmaz mıydı? İnsan sevdiklerine kötü şeyleri yakıştıramaz hiçbir zaman. Onların başına gelebilecek kötülükleri, onlardan uzaklaştıracak güce sahip değilse o kötülükleri düşüncelerinden kovmak ister. Kovmayı başarır da. Halil dayı olsun, Zehra yenge olsun, Ali ya da Ufuk olsun, Sibel'e karşı farklı bir özen içindeydiler. Ona hastalığını hatırlatacak konuları açmamak için yeminliydiler sanki. Bir başkası bu konuyu açacak olsa hemen araya girip kapatmaya çalışırlardı. Aslında onların bütün bu çabalarının fazlaca bir anlamı yoktu. Nasıl olsundu ki? Almak zorunda kaldığı ilaçlar, bedenindeki morarmalar, aşırı yorulduğunda beliren ağrılar, hastanede geçen günler her defasında Sibel'e yaşama pamuk ipliğiyle bağlı olduğunu anımsatırdı. İşin aslı, her iki taraf içinde berbat bir durumdu bu. Sibel'in yaşamını tehdit eden hastalık kimsenin aklından çıkmıyordu. Ama her iki tarafta böyle bir sorun yokmuş gibi davranmak zorunda hissediyordu kendini. Şimdi de susarak hiçbir sorun yokmuş gibi davranıyorlardı. Sibel, "Biz artık gidelim," diye doğrulunca Ufuk, "Bir dakika durun," demişti. "Size layık değil ama küçük birer hediye almıştım, onları vereyim," demişti. Ufuk böyle bir insandı işte. Yoksul ailesinin kendisine İstanbul'da gereksinimlerini gidersin diye gönderdiği 3-5 kuruşla hediyeler alır gelirdi. Belki o kadar önemli eşyalar değildi bunlar ama kesinlikle güzel şeylerdi. Boncuklardan örülmüş bir kolye, işlemeli bir gömlek, küçük bir radyo, gözlük kılıfı gibi şeyler işte. Ufuk valizine doğru yöneldiğinde Sibel ve Ali heyecanlanmıştı. Onlara hediye olarak ne getirmişti acaba? Önce Sibel açtı hediye paketini. Paketin içinden Türk mavisi denilen renkte taşlar dizili bir kolye ve bir bileklik çıkmıştı. Sibel dönüp Ufuk'u yanaklarından öperek teşekkür etti. Ali'nin hediye paketi daha büyükçeydi. İşin tuhafı bu paket Ali'nin aldığı ilk hediyeydi. İçinden ne mi çıkmıştı? Söylesem inanmayacaksınız. Ama madem sizlere bu öyküyü anlatmaya karar verdim ve anlatmaya başladım, saklamanın bir anlamı olmayacak. İnsanı mucize denen olaylara inandıracak ölçüde bir hediyeydi paketteki. Uzatma, yeter artık, her neyse söyle diye sızlandığınızı duyar gibi oluyorum. Haklısınız, açıklıyorum işte. Kırmızı bir şapka. Yanlış duymadınız. Paketten kırmızı bir şapka çıkmıştı. Bildiğimiz ketenden yapılmış basit bir şapka. Siperliği düşük, giyeni neredeyse komik gösteren kırmızı bir şapka. Hep söylerim, insan bir şeyi bütün kalbiyle isterse mutlaka gerçekleşir. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 51.